Ayrım 4. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 41. Yangın duası. Bir öğle öncesi sağ yanımızdan, bizimkinden 3 ötedeki evden önce azar azar dumanlar tütmeye, sonra yalazlar fışkırmaya başladı. Ev yanıyordu. Konu komşu telaşa kapıldılar. Evler tahtadandı. Birbirine bitişikti. Komşularımız evlerinden eşyalarını ortadaki yamaca taşıyıp yığıyorlardı. Yalnız biz eşyamızı evden çıkaramıyorduk. Çünkü babam eşyamızı çıkarmamıza engel oluyordu. Bütün kızgınlığı üstündeydi yine. Sert sert, "Durun, bırakın, ellemeyin, bir şey olmaz, bize yangın gelmez," diye bağırıyordu. Pösteki iki dizinin üzerine çökmüş, tesbihini çekerek dua okuyordu. Okuduğu yangın duasıydı. Bu dua okunan eve yalazlar, yalımlar işlemezdi. Bütün evler yansa bile tahtaları eskiyip mantarlaşmış, kaplamaları kuruyup kavşamış olan eski evimize tek kıvılcım bile sıçramayacaktı. Kız kardeşim dayanamayıp bir iki parça eşyayı kaçırmak isterken babam onu görünce bağırıyordu. Babamdan başka herkes dışarıdaydı ama babam evden çıkmıyordu. Hafız koşup geliyor babama, "Şıh efendi, hadi çık," diyor. Sucu Ahmet Ağa gelip, "Hadi Şıh efendi," diyor. Babam çok şeyler bilenlerin küçümseyici gülümseyişiyle, "Bizim ev sigortalıdır, yanmaz," diyordu. Telefon yok, haber vermek zor, onun için itfaiye geç geldi. Yangın arabalarının dik yokuşa tırmanmaları da zordu. Ama en zoru yangını söndürmek için adada su bulmaktı. Yanmakta olan evin kocaman uzun temel çivileri akkor olup mermi gibi vınlayarak uçuyor, çok uzaklara sıçrıyordu. Bu ateşe kesmiş çivilerin öteki evleri yakmasından, çamları tutuşturmasından korkuluyordu. İtfaiye yangının geçmesi ihtimali olan evlere su sıktı. Yanan ev çöküp yıkılınca yalımlar daha da coştu. Yangın daha biharlandı. Ama en önemlisi birden rüzgar ters esmeye başladı. Alevler bizden yana değil öbür yana döndüler. Evimiz yanmaktan kurtulmuştu. Yangın akşama doğru büsbütün söndü ama yanık, yıkıntı yığınından ertesi gün akşama dek duman, sıcak buğu tüttü. Yangın sırasında babamın evden çıkmayışı ağızdan ağza yayıldı. Okuduğu dua yüzünden evimizin yanmadığı söylentisi herkesin ağzındaydı. Böylece babamın etkisi de artmış oldu. Babama, "Rüzgar döndü de ondan evimiz yanmadı," derdim. Babam, "Doğru," derdi ama "Oğlum, rüzgarı kim döndürdü? Neden döndürdü?" Bir saralı kadın. Deniz Lisesi'nin arkasından Ayazma'ya dek giden yol üstündeki birbirine benzeyen iki sıralı tahta evlere beylik evler denilirdi. Beylik evlerde Deniz Lisesi, Deniz Harp Okulu yönetmenleri, öğretmenleri, görevlileri, deniz subayları otururlardı. İki katlı beylik evlerden birinin birinci katında babamın tanışlarından Hasan Usta otururdu. Hasan Usta Deniz Lisesi'nde kazancı ustasıydı. Her zaman lacivert elbise, beyaz gömlek giyer, siyah boyun bağı takardı. Ayakkabıları da pırıl pırıl boyalıydı. Deniz Lisesi yönetmenlerine uygun bir giyinişi vardı. Sivaslıydı. Kısa boylu ama geniş omuzlu, kalın gövdeli, koca kafalı, sağlam yapılı bir adamdı. Belki gövdesinin kalınlığından boyu kısa görünürdü. Öyle kalın gövdeliydi ki boyu 2 metre olsa ancak o kalın gövdesiyle boyu uyumlu düşebilirdi. Benden 3-4 yaş büyük bir oğlu vardı. Hasan Usta, öğrenime hiç istekli olmayan, zorlukla o yaşta ilkokulu bitirebilen oğlunu bir Rum bakkalın yanına çırak vermişti. Oğlu da babası gibi güçlü, tıkız, tıknazdı. Oğlunun anası ölünce Hasan Usta ikinci kez evlenmişti. İkinci karısı gençti, güzeldi ama zavallı kadının sarısı, tutarıklığı vardı. Belirsiz zamanlarda kadına tutarık nöbeti geliyordu. Üstelik bu nöbetler çok uzun, kimileyin 2-3 saat bile sürüyordu. Sarı nöbetleri geldiğinde kadın düşüp yaralanıp belirleniyordu. Hasan Usta her gün işine, oğlu da çırak olduğu bakkal dükkanına geliyor, evde kadından başka kimse kalmıyordu. Hasan Usta'nın iş dönüşü karısını evde yaralı bulduğu oluyordu. Babama tatilde boş zamanlarında evlerinde kalıp karısına arkadaşlık etmemi rica etmişti. Bu nedenle gündüzleri arada bir de geceleri Hasan Usta'nın evinde kalıyordum. Babam bu saralı kadına dualar okur, onu iyileştirmeye çalışırdı. 2-3 günde bir kadına okumaya geliyordu. Ona bir de muska yazmıştı. Telkinin etkisiyle olacak, babamın okumalarının olumlu etkisi olmuştu. Hasan Usta, sarı nöbetlerinin seyrekleşmesinden karısının iyileşeceği umuduna kapılmıştı. Babam tam nöbet geldiğinde okursa, kadının saradan büsbütün kurtulacağını söylüyordu. Bir gün Hasan Usta'nın karısıyla evde ikimizdik. Sanırım kadın 19-20 yaşlarındaydı. Onu Sara nöbeti tutmuşken hiç görmemiştim. O gün onunla bir şeyler konuşurken birden kadın kendini yere fırlatıp attı. Dişleri kenetlendi. Kenetli dişleri arasından durmadan köpüklü tükürükler saçılıyordu. Yumruklarını sıkmıştı. Bütün kasları gerilmiş, kas katı kesilmişti. Kadın tam bir tutarık katılığı içinde yerde yatıyordu. Hiçbir şey yapamazdım. Haber verecek kimse yoktu. Kadını o durumda bırakıp birilerine haber vermeye de gidemezdim. O evin girişinde çekme kat vardı. Kadın bu çekme katta yere düşmüştü. Kadının çekme katın merdiveninden yuvarlanmamasına dikkat ediyordum. Bu böyle nice sürdü. Bilemiyorum ama bana çok uzun geldi. Neden sonra kadın birden terlemeye başladı. Alnında terler boncuklandı. Terden saçları sırılsıklam olmuştu. Ağzından gittikçe daha çok köpükler saçılıyordu. Önce homurdandı, sonra anlaşılmaz sesler, mırıltılar çıkarmaya başladı. Bir süre çırpındı. Entarisini yırttı. İç giyeceklerini parçaladı. Öyle ki yarı çıplak kadına bakmaya utanıyordum. Evden gitmem mi, orada kalmam mı gerektiğini kestiremiyordum. Ben bu ikircim içindeyken kadın işedi. Sonra da ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ağlayışını kendine geldi de benim yanımda o duruma düşmenin utancından sanıyordum. Sonradan kocası babama karısının Sara nöbetinden her açılışında işeyip ağladığını söylemişti. Ağlaması kesilen kadın ayağa kalktı. Duvarlara, tavana doğru ama bellisiz uzaklıkta bir hedefe bakarak olmayan kişilerle konuşmaya, zaman zaman gülüp onlara bağırmaya başladı. Demek cinlerle perilerle konuşuyor denilmesi bundandı. Dahası kadının bir erkek cinle evli olduğu ya da bir erkek cinin ona tutkun olduğu söyleniyordu. Hasan Usta ile evlenince kıskanç erkek cin de zavallı kadını böyle yapmıştı işte. Kadın kimileyin gözüne görünen kişilerle tatlı tatlı konuşuyor, kimileyin de onlarla kavga ediyordu. Bana doğru bakıp da olmayan kişilerle konuşurken korktum bile. Ama sonra kadının yapmacıktan, yalancıktan sözde cinlerle konuşuyormuş gibi yaptığı sanısına kapıldım. Epey zaman konuşan kadın yorgunlukla oturdu. Kendine gelebilmesi çok uzun sürdü. Toparlandı, giysisini değiştirdi. Benimle pek az konuştu. Sayıklar gibi konuşuyordu. Akşama Hasan Usta gelince ben de çıktım gittim. Babam kadına Sara nöbetindeyken gördüğü, konuştuğu insanları, o hayalleri anlattırmaya çok çalıştı. Sarı zamanında olanları normal zamanında anlatılabilirse kadın kurtulacaktı babama göre. Kadın saralıyken gördüklerini, konuştuklarını anlatamadı ama bir zaman sonra onları yavaş yavaş anımsadığını söyleyerek anlattı bir şeyler. Bir de delikanlıdan filan söz ediyordu. Kadını bunları anlatırken birkaç kez dinledim. Bana öyle geldi ki kadının saralı halinden hiçbir şey anımsadığı yok ama babamın etkisinde kalarak kimi şeyler uydurarak anlatıyor. Babamla birlikte evimize giderken babama bunlara inanmadığımı, kadının çok üstüne düştüğü için kimi şeyler uydurduğunu söyledim. Babam da bana kadının saralıyken konuştuklarını, gördüklerini anımsayıp anımsamamasının hiç önemli olmadığını ama uydursa bile bize anlattıklarının çok önemli olduğunu söyledi. Bir gün de babam Hasan Usta'nın evindeyken kadını yine tutarık tuttu. Babam o halindeyken kadını okudu ama kadın yine iyi olmadı. Kazancı Hasan Usta'nın evinin üst katından ya tepinme, itişip kakışma gürültüleri duyulur ya da bu gürültüler kesilince keman sesleri gelirdi. Üst katta Deniz Lisesi ile Deniz Harp Okulu'nun harp tarihi öğretmeni oturuyordu. Bu öğretmenin iki gözü de kördü. Bir deniz erinin koluna girerek evinden okula, okuldan evine gidip gelirdi. Ünlü bir tarih bilginiydi. Tarih kitapları, özellikle Deniz Savaşı tarihleri yazmıştı. Bu tanınmış tarih bilginin üç oğlu vardı. Pek bilinen kötü bir hastalıktan ötürü üç oğlu da babaları gibi kör oluyordu. Bu hastalık babadan oğullara kalıtım yoluyla geçmişti. Çocukluk doğuşlarında kör değillermiş. Sonradan yavaş yavaş körleşiyorlar, 12-15 yaşlarından sonra büsbütün kör oluyorlarmış. Büyük oğul çoktan, ortanca oğul da yakınlarda kör olmuştu. Küçük kardeş yarı kördü o sıralar. Birkaç yıl sonra da o büsbütün körleşecekti ağabeyleri gibi. Çocuklarda körlük yavaş yavaş ilerliyordu. Onları hiç görmemiştim. Sokağa çıkmazlardı. Üçü de keman çalmasını biliyormuş. Üst kattaki evlerinde ya keman çalarlar ya da gürültü ederlerdi. Herhalde itişip kakışarak, güreşerek oynuyor, zamanlarını geçiriyorlardı. Onların evinde kadın yoktu. Hasan Usta'nın oğlunun bir şaşılısı marifeti vardı. Onların evinde kaldığım bir gece onun marifetine tanık olmuştum. O gece Hasan Usta ile karısı bir yere konuk gitmişlerdi. Evde yoklardı. Oğluyla birkaç arkadaşı vardı. Ben onlardan 3-4 yaş küçük olduğumdan o yaşlarda 3 yaş ayrım çok görünür, beni küçük bulup önemsemiyorlardı. Hasan Usta'nın oğlu eliyle şiş göbeğine vurarak tıpkı trompet çalar gibi karnından yel sesleri çıkarıyordu. Geçit törenindeymiş gibi karnına vurarak trompet sesleri çıkarması ve çıkardığı sesle uygun adım yürümesi birkaç dakika sürüyordu. Üstelik her istediği zaman bu çirkin trompet solosunu yapabiliyordu. Onun bu gösterisine arkadaşları kahkahayla gülerlerdi. Cinsel eğitim. Bütün kuşaktaşlarım gibi cinsel eğitimden yoksun yetiştim. Bizler ne sinema ve kitaplar yoluyla dolaylı ne doğrudan hiçbir cinsel eğitim görmedik. Babam arkadaşlar arasında bile cinsel konularda şaka yapmayan ağırbaşlı bir adamdı. Babamın bir kez bile müstehcen fıkra anlattığını ya da kendisine anlatıldığını duymamışımdır. Oysa başkaları ne çok anlatırlardı o kaba fıkralarda. Ben de bu türlü fıkraları duyarak çok öğrenmiş olduğum halde anlatmasını hiç sevmem. Ama bu müstehcen fıkralar içinde özellikle politik olayları en kısa yoldan yorumlayarak anlatmak için o denli etkili olanları vardır ki bu amaçla anlatılınca da müstehcenlikleri kalmaz. Cinsel konularda hiç konuşmayan babam bana bir gün bir ilişkiyle bir iki söz söylemiştir. Bana çocukluğumda cinsel eğitim olarak söylenmiş ilk ve son söz budur. Babamın beylik evlerden birinde oturan bir emekli deniz subayı arkadaşı vardı. Onun evinin önünden geçiyorduk. Gittiğimiz yerden dönüşümüzde babam bu arkadaşını ziyaret edecekti. Çünkü bu arkadaşına nüzul, inme inmişti. Bu yaşta insana hiç inme iner miymiş? Adam daha gençmiş ama kendisini iyi kullanmasını bilmemiş. Akıllı olan sağlığını iyi kullanırmış. Babam arkadaşına epey acındıktan sonra kadına çok sık yatmak gözünden kim erkeklere inme inmediğini söyledi. Erkek cinsel ilişkide aşırıya kaçmamalıydı. Babam bana bunları yolda giderken kelimelerini seçerek rahatlıkla ve hiç önemsizmiş, doğal bir konuşmaymış gibi anlatmıştı. Oysa o zamanlar bir babanın oğluna bunları söylemesi hiç de doğal sayılmazdı. Babamın dolaylı öğüdü çok hoşuma gitmişti. Demek ki artık ben de böyle konuların konuşulabileceği bir yaşa gelmiştim. 12 yaşındaydım. Babam artık beni bir delikanlı sayıyordu ki bana bu konuları açıyordu. Ama yine de babamla bu konuda konuşamadım, salt onu dinledim. Yanında sessizce yürüyerek. Rumlarla savaş. Yunanlılarla savaşımız biteli 5 yıl olmuştu. Ama savaşın tortuları arınmamış, serpintileri tükenmemişti. Çocuk olarak bizlerde bile düşmanlık sürüyordu. Öyle ki Yunan bayrağının rengi olan mavi beyazı bile sevmezdik. Babam bana biri mavi beyaz, biri de kırmızı beyaz çubuk çizgili iki fanil almıştı. Mavi beyaz çubuklu fanileyi giydim diye Darüşşafa'daki sınıf arkadaşlarım beni kındıkları için bir daha bu fanileyi giymemiştim. Heybeliada'daki Rum çocuklarıyla savaşılırdı. 5 yıl öncesinin savaşı çocuklar arasında oyun olarak sürdürülüyordu. Savaş arkadaşlarım kimlerdi? İşlerinden yalnız birini hatırlar gibi oluyorum. Adı Cenan, Canip, Cenap gibi bir şeydi. Bir zengin evi çocuğuydu. Sonradan deniz lisesine girmişti. Ben Rum çocuklarına karşı savaşa katılmıyordum. Çünkü savaş taşlarla yapılıyordu. Oysa ben taş atmayı kaleşlik sayıyordum. Taşla kavgadan korkardım da. Çok sonraları da taşla kavgadan hep çekinmişimdir. Kavga edilecekse uzaktan taş atarak değil, karşı karşıya yumruk yumruğa dövüşülmelidir diye düşünürdüm. İskele alanında oyundan bıkıldığı ya da oynanacak başka oyun kalmadığı bir gün, işte o adında bir C harfi bulunan çocuğun da zorlamasıyla Rumlarla savaşa ben de gitmiştim. O çocuk, "Hadi Rum mahallesine," demişti. Adada Rumların yoğun olarak oturdukları yer yoktu. Adanın her yanına dağılmışlardı. Çocuklar ceplerine taş doldurdular. Ben de ceplerime taş doldurdum. Değirmen burnuna doğru yürüdük. Zeytinliğin altında 5-10 Rum çocuğu gördük. 5 yıl önceki artık sonucu belli savaşı taklit ediyorduk. Rum çocukları kendilerini savunmadan kaçınca içime bir utanç çöktü. Cebimdeki taşlardan hiçbirini onlara atamamıştım. Arkadaşlarıma göstermeden cebimdeki taşları teker teker çıkarıp yere attım. Rum çocukları bize bir şey yapmıyorlardı. Neden onlarla savaşacaktık? Durup dururken hiç savaş çıkarılır mıydı? İşte bu yüzden adında C harfi olan çocukla aramız açılmıştı. Bu olayın üstünden 39 yıl geçecek. Kahve ve Demokrasi adıyla Yunanca ilk kitabım çevrilmişti. Yunanlı yayıncı benden bu kitabım için bir ön söz isteyecekti. Ben de gelecekte Yunanlı çocukların kırmızı beyaz, Türk çocuklarının da mavi beyaz renklerden nefret etmeyecekleri bir barış dünyası dileyerek bu anlattığım olayı 39 yıl sonra yazacaktım. Kitap 1965'te Yunanistan'da yayımlanacaktı. Malta sürgünleri. O resimleri niçin alıp saklamadım diye hala üzülür, yanarım. Ama o zaman ben o resimlerin ve arkalarındaki yazıların değerini bilemezdim ki. Ancak çok sonraları o resimlerle arkalarındaki yazıların değerli olabileceğini düşünüyorum. Kazancı Hasan Usta'nın oğlunun elinde yığınla fotoğraf vardı. 200-300 kadardı. Kalın fotoğraf kartlarına değil, parlak ince kağıtlara kahverengi basılmış resimlerdi. Bir dolapta kutular içinde duruyordu. Onun bunun elinde dolaşan, evin orasına burasına atılan bu resimler ev temizlenirken birer ikişer çöp tenekesine atılırdı. Bu resimlerde hep erkekler vardı. Tek kişi, iki kişi, toplu birkaç kişi, hemen hepsi de beyazlar giyinmişlerdi. Çoğu kısa pantolonlu, şortluydu. Kimisi bastonluydu. Kimisinin başında kolonyal şapka denilen, sıcak sömürge ülkelerinde giyilen, güneşe karşı içi mantarlı tas biçimi şapkalar vardı. Ayaklarına beyaz lastik spor ayakkabılar giymişlerdi. Kimisi sakallıydı, çoğu gözlüklüydü. Bu giyimlerinden resimlerin sıcak bir yerde çekildiği belliydi. Bütün resimlerin arkalarındaki adama yazılarında Malta, bu Malta yazısının altında da tarih yazılıydı. Resimlerin arkalarına uzun uzun yazılar yazarak bunları andaç diye birbirlerine adayıp vermişlerdi. Ben o yaşımda dış görünüşlerine, yüzlerine bakılarak Türklerle başka ulus insanların kolaylıkla birbirlerinden ayırt edilebileceği düşüncesindeydim. Türklerin kendilerine özgü bir yüzleri, yüz çizgileri, davranışları vardı. Başka ulus insanlarından kolaylıkla seçilirdi. Adada birçok ulustan insan vardı. Bu insanlara bakar, kendi kendime bu Türk, bu Türk değil diye onları ayırırdım. Resimlerdeki erkekler Türk gibi giyinmemişlerdi ama yüzlerine bakılırsa hepsi de Türktü. Resim arkalarına ne de güzel yazılar yazmışlardı. İnci gibi dedikleri okunaklı yazılardı. Bu resimlerdeki kişilerin İstanbul'u işgal eden İngilizlerin Malta Adası'na sürgün ettikleri Türk aydınları olduklarını çok sonraları anlayabilecektim. Çöp tenekesine atılan bu resimlerle arkalarındaki yazılar ne değerli tarih belgeleriydi. Sanıyorum ki bu resimler üst kattaki tarih öğretmenin evinden her nasılsa Kazancı Hasan Usta'nın evine getirilmişti. Mabihil İftiharoğlu'm. Annemi daha 5-6 yaşındayken evlatlık alıp yetiştiren, sonra babamla evlendiren Deniz Binbaşısı Salim Bey ile eşi Süreyya Hanım, eşi benzeri az bulunur, gerçekten iyi insanlardı. Beni Darüşşafaka'ya yerleştiren, böylece de bana öğrenim olanağı sağlayan Salim Bey, un kapanı ile Eminönü arasında yağ kapanı denilen yerde çoktan yıkılmış olan, karmakarışık, daracık ara sokaklardan birinde toptan zeytinyağı, sabun satışı mağazası açmıştı. Mağaza bir eski taş yapının ilk katındaydı. Demir kanatlı kepenkleri vardı. Küçük bir mağazaydı. İçinde cam bölmeyle ayrılmış bir yazıhanede Salim Bey her zamanki tertemiz giyimiyle masası başında otururdu. Yağ varillerini, tenekelerini, sabun çuvallarını indirip kaldıran, taşıyan adamı vardı. Salim Bey elbette okuldan kaçtığımı bilmiyor, beni başarılı bir öğrenci sanıyordu. 2-3 haftada bir bu mağazaya gider, Salim Bey'in elini öper, orada bir süre otururdum. Salim Bey olmazsa mağazadaki büyük oğlu Edip abim olurdu. Evlerine gittiğim zaman annem veremden ölmüş olduğu için sofrada kullandığım her şeyi göze batacak biçimde kendilerininkinden ayırmaları yüzünden o günlerde evlerine gitmiyordum. Bu titizliği göstermelerine alınmıyor değildim ama onları hiç de haksız bulmuyordum. Bulaşıcı bir hastalık olan verem o zamanın en öldürücü hastalığıydı. Onlara büsbütün alınıp kırılıp gitmemezlik edemezdim. Çünkü Salim Bey olsun, Edip abim olsun bana her gidişimde para verirlerdi. Para almak için mağazaya gittiğim bir gerçekti ama yalnız para için değildi onlara gidişim. Beni sevdiklerine inanıyordum. Kaç para verdiklerini şimdi anımsayamıyorum ama o zaman bana verilen para çok görünürdü. Edip abim Salim Bey'den de çok verirdi. Cömertliklerini kötüye kullanmamak, onları kendimden bezdirmemek için çok seyrek gitmeye çalışırdım. Salim Bey'in elini öper mağazadan ayrılırdım. Para aldığım için öyle utanırdım, öyle utanırdım ki niçin gittim onlara diye yolda kendi kendime kızar, bir daha o mağazaya gitmemeye karar verirdim. Sanki ben oraya para almak için gidiyor gibi olur, utanırdım. Oysa gerçekte buydu, para almak için gidiyordum, bir çelişki içindeydim. Bir daha gitmemeye karar verir, 2 ya da 3 hafta sonra yine giderdim. mağazaya da gidip oturunca içimden bu kez para vermeseler diye dilekte bulunurdum. Ama para vermeseler daha çok alınıp güceneceğim kesindi. Ben de o zamanki bu çelişki paraya gereksinilen yoksul bir çocuğun onurunu korumak çabalarından başka bir şey değildi. Anılarımın çok sonraki bölümlerinde Salim Bey ile eşi Süreyya Hanım'dan daha çok söz edeceğim. Ama belki yaşamım el vermez de o günlere değin anılarımı yazmaya fırsat bulamam diye Salim Bey'in beni gerçekten nasıl bir oğul gibi sevdiğini gösteren bir mektubunu sunmak, böylece o iyiliksever insana olan ödenmez borcumu bir kez daha içimde duymak istiyorum. Mağazasına her uğrayışımda Salim Bey'in para verdiği günlerin üstünden 14 yıl geçmiş. Ben teğmen olarak Kars'tayım, evliyim. Salim Bey ve Süreyya Hanım'a Kars'tan bayram tebrik kartı göndermişim. Karşılık olarak Salim Bey bana şu mektubu yazmış. Mabihil İftihar oğlum. Kendisiyle övündüğüm oğlum. Müfarakatinizden bugüne kadar muvasalat ve adreslerinizi mulim bir malumata destres olunamamasından merak ve endişelerdeyken Kars'tan bayram kartınızı memnuniyetle aldık. Ayrılışınızdan bugüne dek oraya vardığınızı ve adresinizi bildiren bir belge edinemediğimizden merak ve endişe içindeyken Kars'tan bayram kartınızı sevinçle aldık. Şükran ve meserret nakabili tavsiftir. Şükran ve sevincimizi anlatılır gibi değildir. Kızımızın yolcusu olduğunu, gebe olduğunu istibşar eden, müjde haberini alan, anneniz acaba muhakkak mı yoksa doktor abisi gibi yavruya sahip midir diye ayrıca şu mektubu yazdırdı. Evet, doktorun Özkan isminde bir oğlu oldu. İzmir'de olduğu malumundur. Edip abininki hemen hemen gelmek üzeredir. Çocuk doğmak üzeredir. Abdülkadir 2 aydır vaziyetin sıkışık olması itibariyle İkinci Dünya Savaşı'nın sıkışık zorlu günleriydi, gelemiyor. Siz inşallah rahatsınızdır. Oralar biraz soğuk ise de gençsiniz, soğuktan korkmazsınız. Güzelden melek kızım nasıldır? Selamet ve saadetinizi dualarımızla taziz ediyoruz. İnşallah güzel istikballere sahip olarak bahtiyarine yaşarsınız. Kardeşin Kadir'de daha niyet yok. Esasen üst değmenliğe uzattılar. Üst değmenliğe yükselmeyenler evlenemezdi. Mektup bekleriz ve gözlerinizden sevgiyle öperiz. Deniz'den emekli Salim Erkin. Bir kutlama kartına karşılık gönderilmiş bu mektup ve daha başka mektupları Salim Bey'in beni gerçekten sevdiğini bana anlattı. Mektuplarını okudukça içtenlikle yazılmış kelimelerinde sevgiyle çarpan yüreğinin atışlarını duyardım. Eşi Süreyya Hanım kendisine anne dememi çok isterdi. Ben de ona anne demeyi çok istiyordum ama annemin ölümünden sonra annemden başka hiç kimseye anne demek elimden gelmedi. Ama Süreyya Hanım'a anne diyemeyişim kendisini pek çok sevmeme gölge düşürmedi. Çünkü onun da beni sevdiğini biliyordum. Kağıda saygı. Yazılı olsun olmasın, basılı olsun olmasın her türlü yazı kağıdına saygı duyarım. Defter uçlarının kıvrılmasına, kağıt destelerinin bozulmasına dayanamam. Gazeteleri okuduktan sonra gelişi güzel, içi dışına dönmüş, yaprakları dağınık bırakamam. Diyelim bir taşıtta karşımda oturan biri elindeki derginin kitabın yapraklarını parmağıyla ya da tarağıyla cart diye tırtık tırtık açsa, ben oturduğum yerde tedirgin olurum. Neden böyleyim? Bu sorunun cevabını 45 yıl gerilere giderek verebilirim. Bir kez şunu söyleyeyim. Çocukluğumda okur yazar olsun olmasın, kentli olsun, köylü olsun, Türk insanı yerde gördüğü iki şeyi hemen kaldırır. Bir duvar üstüne bir tahta kaplaması arasına, bir ağaç kabuğuna, yerden yüksek bir yere koyardı. Bunlardan biri ekmek, öbürü basılı kağıttı. Bu ikisine ayakla basılmazdı. Ekmek nimetti, basılı kağıt da kutsaldı. Dahası ekmeği yerden kaldıranlar önce öpüp başına koyduktan sonra üstüne basılamayacak yüksek bir yere koyardı. Basılı kağıtta kötü bir şeyin yazılı olabileceği bile düşünülemiyordu. Basılı kağıttaki harfler içinde özellikle elif harfi en kutsalıydı harflerin. Çünkü Allah kelimesinin simgesiydi. Benim kağıda saygı duyuşum, şimdilerde unutulmuş olan bu güzel geleneğimize bağlı oluşumdan ileri gelmiyor. Babamın dostlarından adını anımsayamadığım bir yaşlı Giritli vardı. Babamdan yaşlıydı. Onu hiç tıraşsız görmemiştim. Giysisi eski ama düzgündü, ütülüydü. Boyun bağı hele düğüm yeri kullanılmaktan pırıl pırıl parlıyordu. Ceketinin kolları, pantolonun paçası tirtillenmişti. Sirkeci Tırıhtımı üstündeki sonradan yıkıldı adliye binasında dilekçilik yapardı. Sultanahmet'teki büyük adliye binası da daha yanmamıştı. Sirkeci Tırıhtımı'ndaki adliye binasının üst kat koridorunda bir alçak hasır iskemlesi, masa diye kullandığı bir de küçücük çekmecesi vardı. Latin abecesi daha alınmamış, Türk yazısı Arap harfleriyle yazılıyordu. Daktilo makinesi kullanılmıyor, dilekçeler el yazısıyla yazılıyordu. Bir akşam üzeri babamla Sirkeci'deki adliyeye gittik. Geritli dilekçi de sandalyesini, masalyasını toplayıp bir yana koydu. Hep birlikte önce vapura bindik. Haydarpaşa'ya geçtik. Sonra Haydarpaşa'dan trene binip Pendik'te indik. Giritli dilekçesinin Pendik'teki evine gece yatısına konuk gidiyorduk. Bu yoksul dilekçecinin evi kim bilir ne kötüydü. Orada nasıl geceleyecektik? Pendik tren istasyonundan deniz kıyısına indik. Kıyıdaki dar yoldan birkaç yüz metre yürüdük. Önünde büyük bir bahçesi olan deniz üstünde üç katlı güzel bir ahşap eve geldik. Konakla yalı melezi bir ev. İçeri girdik. Burası yaşlı dilekçecinin eviymiş. Üç katında da ailesiyle oturuyormuş. Eşyası zengin değil ama güzeldi, temizdi. Gece sakız beyazı çarşaflar örtülü rahat yatakta yattık. O yoksul kılıklı dilekçecinin bu güzel evin sahibi oluşuna şaştım. Ertesi gün babam açıkladı. Dilekçeci Girit'te çok zenginmiş. Türkiye'ye göçmen olarak gelirken Girit'te pek çok mal bırakmış. Bıraktığı mallara karşılık olarak da ona devlet, Emlak-ı Milliye'den olan bu evi vermiş. Ev iyi, güzel ama adam yaşlı olduğundan burada iş bulamamış. Adliyede dilekçecilik yapmak zorunda kalmış. Ertesi gün hafta sonuydu. Tatil gününü de o evde geçiriyorduk. Hangi ilişkiyle orada olduğunu anımsayamıyorum. O zaman eseri cedit kağıdı, şimdi de dosya kağıdı denilen bir kağıdı gelişi güzel ortadan yırtıp ikiye ayırmıştım. Yaşlı dilekçeci, öyle olmaz Nusret Efendi oğlum, öyle olmaz. Kağıt öyle kesilmez dedi. O gün bana söylediği sözler içinde sık sık birkaç kez tekrarladı, kağıda saygı duymalı. Kağıda saygısı olmayan münevver aydın olamaz diye verdiği öğütler 45 yıldan beri kulağımdan silinmedi. Bu öğütlerden sonra da uygulamalı öğretim gibi bir dosya kağıdını ucu ucuna gönyesine getirip ikiye katladı. Katlama yerinden iki tırnağını birkaç kez gezdirdi. Kağıdı o katlama çizgisinden bir de ters çevirerek yine iki tırnağı arasında birkaç kez daha çekti. Ellerin temiz olacak ki kağıt lekelenmesin diyordu. Sonra kağıdı o katlama çizgisinin ucundan yırtarak ikiye ayırdı. Kesilen yer hiç pürtüksüz dümdüzdü. Kitaba gelince raftan sayfaları açılmamış bir kitabı arayıp buldu. Kitap açkısıyla kitabın sayfalarını özenle açtı. İşte böyle kağıda saygı duyulacak dedi. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 55.